Neyse adımız ne?
Yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Haftanın son günündeki birlikteliğimize başkentten yine merhaba diyerek başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne. Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar bugün de programımızı. Kumanda masasında sevgili Ayhan Taşçı var ve spikeriniz ben Nilgün Durk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Ulaşabileceğiniz telefonlarımızı biliyorsunuz. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlardan Hayatın Sesleri'ne ulaşabilirsiniz. Program boyunca hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda ulaşmanız mümkün. Türkiye'nin Sesli Radyosu'nda ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğini dinleyelim. Saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şarkımızdan da anladığınız üzere, giriş müziğimizden de anladığınız üzere Ekim ayı Cumhuriyet tarihimizin en önemli aylarından biri. Çünkü pek çok yıl dönümünün birlikteliğine denk geliyor. Cumhuriyet'in ilanı, Ankara'nın başkent oluşu, Atatürk'ün Ankara'nın hemşehriliğini kabul etmesinin de yıl dönümü ve bunlarla ilgili bilgiler almak üzere Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Doktor Sayın Metin Özaslan stüdyomuzda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, şöyle kısa bir tarih yolculuğu mu yapalım? Çünkü Ekim ayına o kadar çok şey sığdırmışız ki.
Evet, evet. Gerçekten de sizin de ifade ettiğiniz gibi Ekim ayı Cumhuriyet tarihimizin hem ülkemizin kurtuluş sürecinin hem de kuruluş sürecinin önemli yıl dönümlerinin toplandığı bir ay. O bakımdan gerçekten de çok önemli bir ay. Ankara'mızın başkent oluşu 13 Ekim içerisinde, Cumhuriyet'in ilanı yine 13 Ekim içerisinde. Bunlar son derece önemli adımlar. Ve yine 5 Ekim Atatürk'ün, Büyük Önder'in, Ankara Hemşehriliği'nin yıl dönümünde Ekim ayında kutluyoruz.
Evet, şimdi 5-13 Ekim Başkent Ankara Haftası kapsamında Ankara Kulübü Derneği olarak pek çok etkinlik düzenlediniz. Biz bu etkinlikleri dinleyicilerimizle paylaşalım istiyoruz. Neler var bu etkinlikler çerçevesinde?
Öncelikle 5 Ekim'de sabah Anıtkabir'de olduk. En büyük hemşerimiz Atatürk. Evet. Öyle tanımlıyoruz. Ardından her yıl olduğu gibi şehitlik ziyaretimizi yaptık ve bir hemşerimiz Atatürk gecesi düzenledik her yıl olduğu gibi.
Ne vardı o gecede?
Bir konserimiz vardı ve Ankara'ya hizmet eden yöneticilere ve Ankara Kulübü emektarlarına plaketlerimizi takdim ettik. Yalnız tabii 5 Ekim'in önemi basit bir hemşerilik beratı değil.
Değil elbette.
Yani sembolik anlamı olan bir hemşerilik beratı değil. O dönem 1922 yılında ve Eylül ayında yaşanan bazı olumsuz gelişmelere karşı Ankaralıların bir tedbiri olarak ortaya çıkan, bir çözüm olarak ortaya çıkan bir gelişme bu. Nedir bu? Eylül 1922 gibi bir grup milletvekili bir kanun teklifi hazırlığı içerisindedir. Kanun teklifinin özü şudur. Bundan böyle milletvekili olabilmek için ya misak-ı milli sınırları içerisinde doğmuş olmak ya da en az 5 yıl süreyle misak-ı milli sınırları içerisinde görev yapmış olmak gerekir gibi evet. bir şarttır milletvekili seçilebilmek için. Dolayısıyla hedef bellidir. Doğrudan Mustafa Kemal'dir. Kendi kurduğu meclisten dışlanmak istenmektedir. Bunu haber alan Ankaralılar hemen bir araya gelirler ve belediye vasıtasıyla, Ankara Belediyesi vasıtasıyla Ankara Hemşerilik Beratı'nı Büyükönder'e takdim ederler. Ve 2 Ekim'de takdim edilir. 5 Ekim'de de Atatürk bir bildirgeyle büyük bir onurla kabul ettiğini bildirir ve Hacı Bayram Mahallesi kütüğüne kaydolur. Sonra da 4 dönem Ankara milletvekili olur, Ankaralı olur ve sonsuza dek de Ankaralı olarak Ankara'da, Ankara'nın bağrında yatacaktır.
Evet. Şimdi elimde 5 Ekim, 13 Ekim, 29 Ekim tarihli davetiyeler var. Hepsi birbirinden güzel davetiyelerin gerçekten. Her birinin üzerinde farklı Ankara fotoğrafları, Atatürk'ün Ankara'da yer aldığı fotoğraflar var gerçekten. İnsan bunları davetiye gözüyle değil de...
Bunlar efemera malzemesi aynı zamanda.
Evet.
Koleksiyonerlerin ki Ankara koleksiyonerleri ciddi derecede bizim davetiyelerimizi takip ederler ve biriktirirler.
Evet gerçekten her biri kartpostal niteliğinde. Şimdi davetiyeleri tek tek geleceğiz. Her biri birbirinden güzel dedik gerçekten. Şimdi bu akşam itibariyle bir de sergi var sanıyorum değil
mi? Evet. Ankara'da ressamlar, karma resim sergimiz var. Bu akşam saat 7'de açılışını gerçekleştireceğiz.
Sergi nerede?
Sergi Yeni Mahalle'de Ankara konağımızda. Evet. Başkent salonunda, sergi salonunda. Ankara konağımız da bir yıldan bu yana devreye girdi. Buradan tüm dinleyicileri davet etmek isteriz. Demet Evler'de Nazım Hikmet Kültür Kongre Merkezi'nin tam karşısında Ankara kültürünün, Ankara'nın tüm değerleriyle en koyu ve rafine şekilde görüleceği bir mekan durumuna geldi. Bir
resimler Ankara, de mi öyledir tabii, o çerçevede?
Tabii resimleriyle içinde çok sayıda Ankara objesi var. Hı hı. Ankara'nın etnografyasına ilişkin çok sayıda yani bir başı başına bir evet. Ankara Kent Müzesi. Hı hı. Hatta ilçeler bazında her bir ilçenin kendi reyonları var. Örneğin Ayaş deyince aklımıza ne geliyorsa o reyonda görebiliyoruz. Yani Ankara'yı tanımak açısından ve Ankara'yı özet olarak yaşamak açısından en rafine, en koyu mekan. Buradan da hem ülkemizdeki hem yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızı ya da ülkemize gelecek yerli yabancı konukları davet ettiğimizi duyurmak isterim.
Evet. Şimdi bugün başlıyor. Ne kadar sürecek sergi?
Sergi bir ay boyunca açık olacak.
Açık olacak. Evet. Sonrasında bunu takip eden 13 Ekim gecesi bir başka etkinliğiniz daha var sanıyorum. Birazcık da ondan söz edelim.
Evet. Biz yaklaşık 90 yıldan Ankara Kulübü Derneği olarak Türkiye'nin en eski derneklerinden biriyiz. Hı hı. Ankara'nın en eskisiyiz. Bizzat Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Seymenlik geleneğini yaşatın, 27 Aralık ruhunu yaşatın talimatıyla ve talebiyle kurulan bir dernek. Kurucular da yine milli mücadelede, Kurtuluş Savaşı'nda sayısız katkıları olmuş. Bu sürece, ülkemizin kurtuluş ve kuruluş sürecini isimleri altın harflerle yazılmış isimler. Dolayısıyla köklü bir dernek. Yaklaşık 90 yıldan bu yana da biz bu geceyi kutluyoruz. Hı hı. Ve Ankara'daki en görkemli kutlamadır Ankara Kulübü'nün.
Evet, Seymenler gösterisi de var herhalde. Bir önceki davetiye de dikkatimi çekmişti. Atatürk'ün bir sözü Seymenlerle ilgili. Seymenler dünyanın en kahraman milletinin en kahraman evlatlarıdır, evet, demiş.
Atatürk Ankaralıları, Seymenleri çok sevmiştir. Biz Ankaralılar olarak en başından bu yana 27 Aralık hep şöyle tanımlarız. Ateş ile barutun buluşmasıdır. Büyük bir kucaklaşmadır. Atatürk'ün etrafında Seymenler, Ankaralılar etten bir duvar örmüştür. Ve o dayanışma, o gönül bağı hep devam etmiştir. Hı hı. Ankaralıların benim gönlümde müstesna bir yeri vardır demiştir Atatürk. Ve Ankaralılar da her zaman büyük bir saygıyla Atatürk'ü bağrına basmıştır. 5 Ekim de onun bir uzantısıdır. Yani 27 Aralık'tan sonra, 1919'dan sonra 22'deki olayda hemen Ankaralıların tepkisiyle yani kabul edilemeyecek bir olaydır. O nedenle o dayanışmanın bir şeyidir. O sevginin, o saygının. Biz o çizgiyi hiçbir zaman bozmadan bugünlere kadar getirdik. Bundan sonra da devam edecektir.
Evet. Ve 29 Ekim'de yine muhteşem bir konser var. Cumhuriyet konseri programı var.
Evet, bu konserde şöyle, yaklaşık 1,5 yıllık bir projemiz vardı bizim. Başkent Ankara ve Atatürk temalı bir Türk sanat müziği beste ve güfte yarışması düzenledik Türkiye çapında. Çok sayıda eser başvurdu, birbirinden değerli. Ve bunların içerisinden 14 tanesi seçildi, diğerleri elenerek. Bu 14 eser Cumhuriyet konserinde 29 Ekim akşamı sahnelenecek.
Atatürk'ün sevdiği şarkılarla, evet, birlikte.
Derecelendirilip ödüllendirilecek bu şarkılar. Aynı zamanda ara bölümlerde de Atatürk'ün sevdiği şarkılar olacak. Bunun temel nedeni de biz hep böyle bir yakınma içerisindeyiz. Ankara'dan sanat gittikçe uzaklaşıyor. Sanatçılar terk ediyor. Ankara gittikçe taşalaşıyor diye biraz böyle yoğun bir düşünce var Ankara camiasında. Biz de bu düşünceyi paylaşıyoruz ve dile getiriyoruz. Ankara'nın adını duyuracak. Cumhuriyet'in başkenti, burası bir cumhuriyet kentidir. Bir Atatürk şehridir. Atatürk'ün telif eseridir. Ve ülkemizin kalbidir, başkentidir. Ve bunu duyurmak gerekir. Hem sürekli hatırlatmak gerekir. Hı hı. Sadece ülke ölçeğinde değil, uluslararası ölçekte. Çünkü Türkiye'nin, ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin biricik ülkemizin vitrinidir Ankara. Vitrini olması gerekir. Tüm başkentler dünyada böyledir. O ülkelere özgü tüm güzellikler başkentlerde sergilenir. Her ülkenin özel başkent politikaları vardır. O milli birliğin, ülke birliğinin sembolüdür. Ve her bakımdan zengindir. Kültürüyle, sanatıyla, o ülkeyi temsil eden tüm etnografyasıyla, arkeolojisiyle, ortak acılarla, ortak, evet, güzelliklerin paylaşımıyla başkentler önemlidir.
Siz o zaman Ankara Kulübü Derneği olarak kültür ve geleneklerimizin yaşatılması için bu anlamda elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz.
Tabii hem Ankara'nın özgün geleneksel kültürünün, değerlerinin, mirasının yaşatılması, hem de Ankara, Atatürk ve Cumhuriyet üçgeninde, bu önemli bir sacayadır, oluşan tüm değerlerin yaşatılması açısından biz böyle bir derneğiz. Çünkü kuranlar, bu ülkeyi kuran insanlar, hı hı, onların devam ettirdiği bir geleneğin temsilcisiyiz. O günleri de unutturmamak, yaşattırmak için çaba gösteren, mücadele eden bir derneğiz.
Evet. Tabii Ankara türküleriyle, seymenleriyle, mutfağıyla o kadar bir bütün ki siz bunların hepsine yer veriyorsunuz bu etkinlikler kapsamında.
Evet, A'dan Z'ye, börtü böceğinden, flora faunasından, ekonomisine, finansından, sanayisine her türlü konuyla yoğun bir şekilde ilgileniyoruz. Güncel yaşamla, kentsel yaşamla, bunların kentsel yaşama ilişkin sorunlarla, geliştirdiğimiz projelerle, bir takım sorunları ilgili mercilere ileterek Ankaralılar adına ve Ankara'nın tabii temsilcisi olan Ankaralıların protokolde sivil temsilcisi bir kurumdur.
Evet.
Ankara'yı siyasette Büyükşehir Belediye Başkanı, devlet nezdinde, bürokrasi nezdinde Vali Bey ve Ankaralılar adına, sivil toplum adına da biz temsil ediyoruz.
Evet.
Ve bunun gereklerini de olabildiğince evet. yapmaya çalışıyoruz.
Şimdi Ulu Önder'in isteğiyle kurulmuş bir dernek dediniz. Birazcık da derneğin kuruluş aşamasından söz edelim isterseniz. Ne zaman, nasıl kuruldu, o zamandan bu zamana neler yapıldı?
Tabii. Atatürk'ün sağlığında 1932 yılında ilk defa bir 27 Aralık töreni gerçekleştiriliyor. Bunun öncülüğünü yapan bir entelektüel grup var. Bunlardan birisi de Enver Behnan Şapolyo, önemli bir tarihçimiz. Genç bir delikanlılık çağında milli mücadeleye katılıyor. Ondan beri de hep Ankaralı olmuş. Çok önemli bir, birçok alanda da yayınları olan, Ankara'da tarih öğretmenliği uzun yıllar yapan bir tarihçimiz. Bunların girişimiyle bir 27 Aralık kutlaması, orijinaline uygun bir şekilde 1932 yılında yapılıyor ve akşam çok da güzel oluyor. Atatürk akşam Seymenleri, Ankaralıları davet ediyor. Onlarla buluşuyor halk evinde. Ve çok gerçekten mutludur kendi sağlığında. Böyle bir törenin aslına uygun olarak yapılmış olması. Onu aynı zamanda anılara, 1919'lara götürür. Ve orada özellikle bizim atalarımızdan talep eder. Seymenlik ruhunu, geleneğini yaşatın. 27 Aralık ruhunu yaşatın. Fiilen o gün Ankara Kulübü bu talep üzerine kurulmuştur. Ertesi gün girişimler başlatılmıştır. 1933 Mart'ında da Kütüğe, Cemiyetler Kütüğü'ne kaydolmuştur.
Evet. Ve o zamandan bu zamana da çalışmalarınızı büyük bir şevkle, aynı heyecanla devam ettiriyorsunuz galiba.
Evet.
Şimdi Ankara'nın başkent olması da çok önemli bir etken galiba sizin bu tür faaliyetlerde yer almanızda.
Çok çok önemli. Ankara'nın en önemli günü 27 Aralık'tır.
Hı hı.
Bunu defaatle söylemek gerekir. Tüm Ankaralıların bilmesi gerekir. Ankaralı olmak, yani Türkiye'nin her bir vatandaşı aynı zamanda Ankaralıdır. Çünkü Ankara 81 ilin başkentidir.
Evet.
Türkiye'nin sembolüdür. En önemli günümüz 27 Aralık. Büyük Önder'in, Atatürk'ün Ankara'ya gelişi. İkinci önemli günümüz, özel günümüz Ankara olarak başkent oluş, üçüncü de 5 Ekim.
Evet.
Tabii başkent oluş böyle tesadüfen, spontane gelişen olayların sonucunda bir gelişme değil. Yani bu böyle bilinir ama değil. Ankara'nın başkent olmasının en önemli nedeni, Ankara 14. yüzyılda bir nevi cumhuriyetle idare edilmiştir. Beylikler döneminde Anadolu'nun her bir yanında soya, sopa, kan bağına dayalı beylikler, babadan oğula geçen monarşik yapılar var iken, Ankara'da apayrı bir yapı vardır. Hep gözden kaçar. Beyaz bir lekedir bu. Bu Ankara Ahiler Devleti'dir. Ve bir cumhuriyet devlettir bu. Bir nevi cumhuriyet devlettir. Tüm tarihçilerimiz de bunu tartışmışlardır, büyük tarihçilerimiz. Ve hatta Osmanlı'nın son dönemlerinde o yoğun rejim tartışmaları içerisinde Osmanlı entelektüelleri de yoğun bir şekilde Ankara Cumhuriyeti'ni tartışmıştır. Bu Atatürk'ün gençlik dönemidir. Bu tartışmaları bir cumhuriyetçi olarak biliyorsunuz, Atatürk çocukluğundan itibaren cumhuriyetçidir ve bu nedenle de hep fişlenmiştir.
Evet.
Ve bir cumhuriyetçi olarak hem Fransız aydınlanmasını, Fransız devrimini, dünyadaki benzeri gelişmeleri, yayınları, kitapları okumuştur ama özellikle de kendi tarihimize ilişkin bir cumhuriyette çok yakından takip etmiştir. Ve bunu 1924'te Yunus Nadi Bey'e yaptığı mülakatta söylemiştir. Ben Ankara'yı coğrafya kitaplarından değil, yani coğrafi nedenlerle burayı seçmedik, tarih kitaplarından öğrendim ve bir cumhuriyet merkezi olarak öğrendim.
Ve Türkiye'nin
kendisi bir devrimcidir, bir cumhuriyetçidir ve Ankara gibi bir cumhuriyet merkezi sürekli aklındadır. Ve yeni bir rejim kuruyorsunuz. Bu rejimi eski rejimin ağırlığının, havasının, atmosferinin yaşandığı yerde yaşatamazsınız. Ona uygun sosyolojik bir atmosfer bulmak durumundasınız. Onun da en iyi yeri, en iyi hisselleştirileceği mekan Ankara'dır tarihinden dolayı. O yüzden Türk milletinin karakterine en uygun rejim cumhuriyet der Atatürk. Ve bizim geçmişimizde bir cumhuriyet tecrübesi vardır. Tabii günümüz modern anlamda ya da 1789 Fransız İhtilali sonrasında oluşan kavramlar çerçevesinde bir cumhuriyet diye görmemeli onu. Bu orta çağda,
evet,
Anadolu'da bir cumhuriyettir. Özünde seçim vardır. Seçimle gelmek vardır ve bir ahi cumhuriyetidir ve son derece ileri bir yapıdır. Öylesine önemli, dayanışmacı, demokratik bir yapı ki 2. Enternasyonel döneminde 1896-2016 yılını içeren 20 yıllık bir dönemdir. Yine Osmanlı'nın son dönemindeki tartışmalara paralel olarak dünya sosyalistleri de tartışmıştır 2. Ankara Cumhuriyeti'ni. Dolayısıyla Ankara'nın başkent olmasının temel nedeni Atatürk'ün kendi ifadeleriyle buranın bir cumhuriyet geçmişinin olmasıdır. En başından beri bellidir bu. Atatürk Samsun'a çıkmadan önce İstanbul'da Ali Fuat Paşa ile bir araya gelmiştir. Ali Fuat Paşa 20. Kolordu'yu Konya'dan Ankara'ya getirmiştir. Hep tesadüfmüş gibi bunlar söylenmiştir, bildirilmemiştir kimseye ama Ankara'ya geleceği ve mücadeleyi Ankara'da yürüteceği, hem milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın, sonra da Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olacağı bellidir Ankara'nın.
Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Metin Özaslan. Konuğumuz olduğunuz Ekim ayındaki bu etkinlikleri dinleyicilerimizle paylaştığınız ve derneğin etkinliklerini, çalışmalarını dinleyicilerimize duyurduğunuz için. Ama sadece Ekim ayıyla kısıtlı değil tabii ki. 10 Kasım'da da bir etkinlik var. Kültür ve Turizm Bakanlığı gözüyle. Evet.
Evet, Kültür ve Turizm Bakanlarımızı Ankara konağımızda ağırlayacağız.
Hep yani eğer Ekim ayındaki etkinlikleri kaçıran dinleyicilerimiz Kasım ayında mutlaka bir etkinliğinizi yakalayacaklardır. Ardından
evet, sürekli etkinlikler yapıyoruz zaten.
Yapıyorsunuz, duyuruyorsunuz bunu da sitenizde, değil mi?
Evet, olabildiğince duyurmaya çalışıyoruz. Sizler vasıta teşekkür ediyoruz aracılık.
Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun.
Ve dinleyicilerimizden de Ankara Kulübü'nü takip etmelerini, etkinliklerini takip etmelerini bekliyoruz. Ve Ankara Kulübü tüm Türkiye'nin derneğidir. Herkesi bekliyoruz. Hem üye olarak hem de etkinliklerimize katılmalarını,
evet,
kendilerini ev sahibi olarak da hissetmelerini, evet, diliyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Etkinliklerde çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Sağ olun,
var olun stüdyo konuğumuz olduğunuz için. Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Sayın Doktor Sayın Metin Özaslan stüdyo konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Olmadı kaldı benim her hevesim yarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı, kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Aldatacak, sev diyecek, sevmeyecek, belki de ağlatacak. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Söyledim aşkımı ben Ankara rüzgarına. Almadı kaldı benim her hevesim yarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Ankara kızlarına. Boş yere ağlama, kalbini bağlama.
Türkiye'de saatlerimiz 15.31'i gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve bir telefon konuğumuz var. Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı, araştırmacı yazar Sayın Ramazan Kıvrak telefon attığımızda. Efendim merhabalar diyoruz.
Merhabalar, sağ olun, var olun.
Siz de efendim. Şimdi Muğla'nın Fethiye ilçesinde yörük kültüründen kalan giysiler, işaretleri ve yörük göçünü simgeleyen minyatürlerin sergilendiği üç farklı kişisel müzede yörüklerin yaşamı gelecek kuşaklara tanıtılıyor. Birazcık öncelikle müzeden söz edelim, sonra da yörüklerden Sayın Ramazan Kıvrak.
Peki, bizim Türk milletin kökü yörüktür. Yürüyen Türk demiştir Atatürk özetle. Bizim atalarımızın Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken bu topraklarda ne yer, ne içer, ne giyer, ne söyler, bunları gerekli nesile aktarmamız gerekiyordu. Bu nedenle Kargı'da Enver Yalçın'ı bir arkadaşımız, Çalış'ta İsmail Uzunoğlu bir arkadaşımız, Karaçıra'da ben Ramazan Kıvrak bir yörük müzesi yaptık. Burada bizim hayvanlarımızın koşumları, çünkü hayvanlar çok önemli. Niye önemli derseniz, atı ilk evcilleştiren Türklerdir. Tarih boyunca üç kıta hükmettiysek at sayesinde hükmedebildik. Bizim Kurtuluş Savaşı'nda askeri taşıyan ata, yiyeceklerimizi taşıyan deveye, topu tüfeğe, tank topu tüfeğe, mermiyi taşıyan, kanunu taşıyan öküze bir borcumuz vardı. Biz onların anılarını yaşatmak istedik. O hayvanlar da yaşasın istedik. Dolayısıyla atların eğerinden, yularından süslemelerini koyduk müzemize. Öküzün koşumlarını koyduk. Yine devenin hataplarını, havan çanlarını koyduk müzemize. Bizim yediğimiz ekmeğin nasıl ekildiğini, kara sabanla ekildiği için kara sabanı koyduk. Buğdayı savururken ya da tarlaya ekerken buğday katın heybeyi koyduk. Oraya elli koyduk. Biçmesini, deste, gümül, yığın, harman yapmasını, dövenle dövmesini, nasıl dövüldüğünü, kısak nasıl dövüldüğünü, hem kısağın nalını koyduk, hem öküzün arkasındaki hem döveni koyduk. Ve dermeni koyduk, dermen başını koyduk, eleğe koyduk, unu eleyen eleğe koyduk. Bütün bunları bir etmeğin nasıl, hangi zor şartlarda yapıldığını göstererek yeni nesle, bak etmek zor yapılıyor, kıymetini bilin. Bir de bizim müzelerimizdeki eserler hepsi tek tek yapma, fabrikasyon değil. Hepsi ayrı sanat, ayrı emek, ayrı bakış, ayrı sevda, ayrı özlem. Yani bizim atalarımız kilim dokurken de, yaba yaparken de, demir döverken de sevdaların, sevinçlerin tarihi kültürlerini, simgelerini nakış işlemişler. Onları insanlara göstermeye çalıştık. İnsanlar zordan geldi. Hem geçmişe şükredelim, hem geçmişin zorunu bilelim. Yeni nesil de o zorluğu bilen insanlara dua etsinler. Oradan gelen kültürü gelecek nesile aktarsınlar diye müzeler kurduk. Müzelerimize dünyanın her tarafından insanları geliyor. Başka ülkelerden gelenler de bakarken kendi ülkelerinde bizim ülkemizdeki yurtları kullandığı malzemeyi, tarım malzemelerini, giyim kuşamları, ev eşyalarına bakarken kendilerine kıyaslıyorlar. Dolayısıyla turizme de büyük katkısı var. Binlerce turist bu müzeleri dolaşıyorlar. Yeni nesilde birçok insan da evladını yanında getiriyor. Diyorlar ki evlatlarına, bak benim nenem, anam, dedem, teyzem, halam bunları kullanırdı. Kıymetini bilin diye böyle müzelerimizi yaşatmaya çalışıyoruz, kültürümüzü.
Evet, birazcık da Yörüklerin yaşamını anlatalım isterseniz. Çünkü 3 farklı müzeye sığdığına göre çok evet. da farklı bir yaşam söz konusu.
Evet, şimdi zaten yörük demek yürümekten geliyor. Türk milletinin kökü zaten hayvancılık, çobancılık. Dolayısıyla kışın sahile indiğimiz zaman yazın, yaz gelmeden her gün sabah yürüp kalktığı zaman önce dağlara bakar. Gözünün terini, nazarını dağlara kıdır. Sonra hayvanlarına, sonra çocuklarına bakar. İşte dağlar alarmaya başlayınca, duk kuş ötünce, otlar küçüklemeye, ağaçlar küçüklemeye başlayınca yörük dedesi ak geçi, kara geçi yine geldi, yaz göçüdür. Koyunlara koç, orisler mevsiminde göç ve yaylaya göç edilir. Yazın yaylaya, kışın sahile ineriz. Ürettiğimiz sütle, peynirle, çökelikle, etiyle tarih boyunca insanları beslemişizdir, doyurmuşuzdur. Güneş çarı sıktı mı, çarık da ayağı sıkardır atalarımız. Allah'ın yarattığı doğanın azalması, hayvanlarımızın azalması, otlak alanların azalması, birçok değerlerin, doğanın yok edilmesi karşısında biz de dernekler kurmaya başladık. Amacımız denizdeki balığı, havadaki kuşu, dağdaki geçiği koyunu ve ormanı, ovadaki zevseyi, meyveyi kardeşine yaşatmak istiyoruz. 100 yıl sonra, 1000 yıl sonra Türk nesli bağımsız olacaksa, özgür olacaksa, kara tok olacaksa doğanın korunması lazım. Cömert doğa ananın insanları yine cömertçe toprağından, suyundan, havasından insanları doyurması lazım. Onları da korumak gerektiğini düşündük.
Evet. Ve yaşanmışlıklar azaldı belki ama yaşanmışlıklara ilgi arttı bu anlamda. Müzeye ilgi de evet. bu anlamda biraz onu gösteriyor galiba Sayın Ramazan Kıvrak. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Çok sağ olun varım. Güneş batarken ay doğsun, ay batarken güneş doğsun. Üzerinize aydınlık ve hürriyet sevdası hiç eksik olmasın. Bütün dinleyicilere selam olsun.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Bizden de Hayatın Seslerinden de size Fethiye'ye selam olsun diyoruz. Sağ olun, var olun. Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı, araştırmacı yazar Sayın Ramazan Kıvrak telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor.
Dünden kalanlar.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde sıra Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Evet, bugün 7 Ekim. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki en önemli iki deniz savaşından birinden söz edeceğiz. Bugün İnebahtı evet. Deniz Savaşı'nın yıl dönümü. Şimdi savaşın özelliklerinden bir başlayalım isterseniz. Nelerdir, neden evet. önemlidir, neler aktaracaksınız?
Şimdi Kanuni dönemi boyunca Akdeniz büyük oranda bir Türk gölü haline getirilmişti. Burada çok önemli deniz savaşları kazanılmıştı. Siz de biraz önce bahsettiğiniz Preveze gibi. Bunun üzerine İnebahtı bir bozgun maalesef. Hani Türk yenilmezliğinin bir anlamda bozulduğu bir savaş. Hı hı. O anlamda önemli. ve Hristiyan Avrupa'nın da uzun süre bunu dillendirdiğini, Lepanto diye geçiyor Batı dillerinde bu savaş ve çok uzun süre bu yenilginin anlatıldığını, yani çünkü ilk defa böyle bir büyük zafer kazanılıyor onlar tarafından. Tabii bizim donanmamızın durumu burada önemli. Kaybetmemizin de bir sebebi var. Yoksa bu kadar başarılarla getirilmiş, çok son dönemine kadar çok başarıyla gelmiş bir donanmanın birden böyle bir bozguna uğraması açıkçası hani...
Bir de Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme döneminde kaybettiği ilk savaş
Evet. Yani işte o yenilmezliğin bozulduğu ilk savaş. İlk o yüzden ve donanmanın gerçekten çok güçlü, çok iyi olduğu bir dönemde olduğu için de şaşırtıcı. Ama daha öncesinde tabii bir Kıbrıs'ın fethi var. Esas bunun geldiği nokta orası. Kıbrıs bir Türk gölü haline getirilmiş olmakla birlikte, pardon Akdeniz, Kıbrıs bunun içerisinde alınamamış bir adaydı. Ve Doğu Akdeniz'deki güvenliğin tehlikeye düşmesi söz konusuydu. Özellikle bir takım tüccarlara, hacılara, hacı gemilerine, tüccar gemilerine, Müslüman gemilerine zarar verdiği için bir takım korsanlar, Malta korsanları gibi korsanlar. Dolayısıyla alınması gerekiyordu. Yani Doğu Akdeniz'in güvenliğinin sağlanması açısından alınması gerekiyor. Artı sadece o dönem için değil, hala da görüyorsunuz Kıbrıs önemli bir ada. Stratejik açıdan çok önemli bir ada konumu nedeniyle. Dolayısıyla dünya ticaretinin, ticaret yollarının kontrolü açısından da bütün devletlerin gözdesi olmuştur. Ve hala mesela bizim orada varlığımızı kabul etmemek bir tesadüf değildir yani o anlamda. Hala da önemlidir. Hala üzerinde tartışmalar devam ediyor bu dönemde de. Yani bu fetih bir anda Avrupa'yı, Kıbrıs'ın fethine yönelilmiş olması, oranın alınacak olması bir anda Avrupa'yı birleştirerek bir Haçlı ordusu, bir Haçlı donanması oluşturma gayretine yöneltmiştir. Papa 5. Pius İspanyol donanmasını, Venedik, Ceneviz donanmalarını böyle bir Türk girişimine karşı birleşmeye çağırmıştır. Ve İnebahtı böyle bir fethin arkasından işte Kıbrıs'a yardım amacıyla gelen Haçlı donanmasının, yani Kıbrıs'ın geri alma amacıyla gelen Haçlı donanmasının karşısına çıkan ve Kıbrıs fethi gibi arkasından da bir süre daha gene Akdeniz açıklarında, Ege'de gelecek olan Haçlı donanmasını karşılayarak onları korkutmaya, onları geri püskürtmeye yönelik donanmanın hareketlerinin karşılığında, uzun bir süre yorgunluğunun karşılığında maalesef kaybedilmiş bir savaş. Bir de artı tabii burada şöyle bir durum var.
Dönemin padişahı
ikinci Selim, İkinci Sarı Selim, diyebileceğimiz Kanuni ve Hürrem'in oğlu olan. Yani çok bir Kanuni değil tabii ki. Hani Selim o anlamda baktığımızda. Fakat Kıbrıs'ın alınmasını destekliyor. Kim desteklemiyor? O dönemde Sokollu Mehmet Paşa desteklemiyor. Yani bir anlamda Haçlı donanmasını üstümüze çekebileceğini tahmin ediyor. Böyle bir şeye karşı da ne ölçüde donanmanın güçlü olup bir Kıbrıs fethi gibi bir fetihten sonra karşı durabileceği konusunda biraz endişeleri var Sokollu Mehmet Paşa'nın, ama diğer bütün paşalar karşı durmadığı için böyle bir fetva alınarak Kıbrıs'ın fethine karar veriliyor. Şimdi burada şöyle de bir durum var. Sokollu Mehmet Paşa bir karacı olan Müezzinzade Ali Paşa'yı kaptan-ı derya yapıyor. Büyük hatalardan bir tanesi bu. Yani denizden anlamayan, bir sefere çıkmamış, deniz seferine çıkmamış bir kişiyi kaptan-ı derya yaparak donanmanın başına gönderdiğinizde, İstanbul'dan yola çıkarak donanmanın başına geldiğinde orada asıl işte bütün bu deniz savaşlarına yer almış, pek çok cenge katılmış donanmayla paşaların karşısında ben Sokollu'dan, İstanbul'dan böyle bir emir aldım. Bunu
kim
gerçekleştireceğim.
Kim olsaydı savaşın seyri değişebilirdi acaba?
Yani Uluç Ali Paşa'nın dediği yapılmış olsaydı savaşın seyri değişirdi. Çünkü hani haritayı da getirdim burada, görürseniz eğer. Şurada küçücük bir körfezden geçerek İnebahtı. Hani orada bir dinlenme gibi, dediğim gibi böyle bir sortiler yapıyorlar. Onları korkutmak için, özellikle Venedik donanmasını korkutabilmek için, Haçlı donanmasını korkutabilmek için bir ön sortiler yapıyorlar. Sonrasında da gelip burada bir dinlenmeye geçiyorlar. Sonra birleşerek İspanyol, Ceneviz ve Venedik donanmaları, Andrea Doria'lar, işte Marco Antonio Colonna'lar, bunlar gelince yani oranın en ünlü donanma generalleri bunlar, yani amiralleri. O anlamda baktım, artı işte prensler, şövalyeler, pek çok kişi katılıyor. Yani öyle küçük bir savaş olarak görünmüyor, bayağı ciddi bir şey olarak görünüyor. Çünkü Kıbrıs'ı çok önemsiyorlar. Kıbrıs alındıktan sonra onların düşüncesi artık Osmanlı'nın Avrupa içlerine doğru adaları ala ala geleceği yönünde. Korku asıl bundan kaynaklanıyor. Bir, hani dünya ticaretinin kontrolüne
kim
yarayan
onlar? Savaşın Kıbrıs tarafları kimlerdi?
Yani burada papalık işte özellikle Venedik, Ceneviz ve İspanyol donanması güçlü olduğu için onları birleştiriyor. Özellikle Avrupa'ya gelmemeleri için bu donanması güçlü olan devletleri birleştiriyor. Burada Uluç Ali Paşa'nın söylediği bu körfezin içerisinde kalmak, denize açılmadan savaşmak. Yani körfezin içine doğru giremezler. Giremedikleri takdirde de biz burada güçlü durumda oluruz. Ve kıyıda savaşmak bir anlamda tehlikeli olabilir. Karaya oturabilir. Eğer çok denize açılmadan savaşacaksak, biraz daha körfezden çıktıktan sonra hemen o önlerinde, kıyının önlerinde savaşacaksak, bu bizim için tehlikeli olur. Bir kere karacı askerler, donanma gücümüz o anda Kıbrıs'ın fethinden kaybettiğimiz, çok kişi kaybedilmiş çünkü bayağı ciddi bir fedakarlıklarla Kıbrıs fethedilmiş. Eğer biz burada savaşırsak kaybımız çok oldu zaten ve karaca askerler bunların yerine geçti. Karaca askerler hemen kıyıya doğru kaçarlar. Yani kıyıya çıkmak isterler, kıyıda savaşmak isterler. Ve bu da bizim elimizi güçsüz kılar. Çünkü deniz savaşı bu. Bunu tahmin etmiştir. Artı gemilerin kıyıya oturma durumu olabilir çok kıyıda. Hatta kendisi şöyle der. Ey hani Turgut reislerle, Barbaroslarla savaşmış, cenk etmiş paşalar, niye susuyorsunuz? Hiç onlar böyle sığ denizlerde savaştılar mı? Onlar hep derin denizlerde savaştılar. Çünkü donanma zaferlerinin olayı budur. Yani açık denizde savaşılmasıdır. O yüzden kesinlikle karşı çıkmıştır. Fakat Müezzinzade Ali Paşa kaptan derya olarak İstanbul'dan kesin böyle bir emir aldığını, bunu gerçekleştirmezse kendisinden soracaklarını, sanki korkuyormuş gibi körfezde tıkılıp kalmayı bir Osmanlı donanmasına yakıştıramadığını, her gemiden 3-5 kişinin ölmesiyle bir şey olmayacağını, bu savaşın kazanılacağını bir şekilde iddia ederek dinlememiştir. Emir komuta zinciri içerisinde baktığımızda Uluç Ali Paşa da denizci olmak ve Batı Cezayir Beylerbeyi olmakla beraber kaptan Derya'ya bağlı olduğu için ve İstanbul'dan gelen emre o da uymak zorunda kaldığı için ikna edememiştir. Ve mecburen Müezzinzade'nin dediği yapılmıştır. Böyle olunca da hakikaten kıyıda güçsüz duruma düşmüştür bizim donanmamız. Zaten hani kürekçi eksiğimiz var. Dediğim gibi asker eksiğimiz de var. Güçsüz durumda, eksikleri çoktu. Bunlar tamamlanamadan olduğu için. Fakat hani şöyle görmeyelim. Bu bozgun çok dediğim gibi büyütülmüştür Batı tarafından. Yani ilk yenilgi, büyük yenilgi, işte şöyle yendik, böyle yaptık, bozguna uğrattık. Hristiyan donanması karşısında Osmanlılar yenildi diye. Hatta pek çok resme, pek çok edebiyat eserine de konu edilmiştir. Özellikle duyurulsun Osmanlı'nın yenildiği diye. Mesela çok bildiğimiz Otello eserinde Shakespeare bunu dile getirir. Mesela Osmanlı orada bir tellal rolündeki Harold mesela Osmanlı donanmasının büsbütün mahvolduğunu bildiren yeni haberler üzerine asil ve cesur kumandanımız Otello herkesin bayram etmesini diler. Bakın yani Shakespeare'de geçen bir konu olarak ele alınıyor. Yani bu şekilde tabii lanse edilmeye çalışılmakla birlikte bir sene içerisinde Osmanlı donanması yeniden inşa edilerek, hatta hani Uluç Ali Bey yeniden bu kadar kısa sürede, bir sene içerisinde donanmanın yeniden güçlenemeyeceğini, mümkün olmadığını, aynı şekilde bir donanmanın oluşturulabilmesini söylediğinde Sokolu Mehmet Paşa, yani siz bu devleti hiç mi bilmezsiniz, siz bana bırakın biz bunu yapacağız der ve gerçekten de 250 kadırgalık bir güçle bir sene sonra Osmanlı donanması tekrar denizlere açılır ve 1574'te Tunus'un alınması gibi çok önemli bir deniz zaferi gerçekleştirildiğinde Venedik artık hani bu anlamda tam tersine çok daha iyi şartlarda, bizim oradaki kaybettiğimizi tazmin edecek şartlarda bize vergi vererek olayı sonuçlandırıyor. Yani 1573'te yapıyor bunu. O zaman hatta Venedik elçisi geldiğinde Sokolu'nun bir ünlü lafı vardır, duymuşsunuzdur. Hani siz bizim sakalımızı kestiniz. Oysa biz Kıbrıs'ı alarak sizin kolunuzu kestik. Hani siz onu tamamlayamazsınız ama biz bakın sakalımızı kesince, tıraş edince daha güçlü bir şekilde karşınıza çıktık diyerek. Yani bir bozgun gibi görünebilir ama şartlar orada işte bir anlamda devletin yavaş yavaş bozulmaya başladığını gösteren, liyakate dayalı olmayan atamalar.
Evet, evet.
Yani hani karacı bir paşanın orada deniz komutanına getirilmesi ve aslında denizciyi, tamam böyle getirilmiş olabilirim ama bu denizlerde esas bir sürü savaş vermiş olan kişileri bir dinleyeyim demeyip,
evet,
tamamen kendi başına buyruk davranması, maalesef orada pek çok kaybın verilmesine, neredeyse donanmamız yok olmuştur. Gene Uluç Ali Paşa savaşın sağ cenahını, sağ bölümünü yönettiği için 40-50 kadırgalık bir şeyi kurtarmıştır, donanma bölümünü. Onu getirebilmiştir. Onu getirdiği için de ismi Uluç'tan Kılıç Ali'ye çevrilerek kendisine Cezayir Beylerbeyi.
Yine de iyi toparlanmış.
Tabii gene de iyi toparlandı.
Peki diğer tabii, başka tabii sonuçları var mıdır?
Yani öyle dediğim gibi Venediklerle böyle bir tekrar vergi anlaşması yapılıyor ve hı-hı, gerçekten savaşın tazmini sağlanıyor. Ve arkasından da özellikle de bu bozgunun Avrupa'da yarattığı etki görüldüğü için o etkinin devam etmemesi üzerine ciddi manada hazırlıklar yapılıyor. Yani gene donanmanın hazırlandığı her yere neredeyse. Yani büyük küçük bütün limanlara sandal yapımına dair, gemi yapımına dair emirler, mühimme defterlerinde tespit etmek, hı-hı, mümkün bunları. Artık kürekçi bulunmasına ilişkin. Kürekçi bulunması, topların olması, işte ne bileyim pek çok destek olabilecek o donanmanın güçlenmesi için, tekrar yeniden denizlere bu şekilde dönebilmesi için elden ne geliyorsa onların yapılmasına ilişkin pek çok emirlerin farklı liman şehirlerine gönderildiğini görüyoruz. Ve eleman toplamanın da tabii ki, hani bir taraftan da denizci de lazım. Karaca askerlerle bu iş olmuyor orada anlaşıldığı üzerine. Ve bu anlamda çok güçlendirmeye çalışılmıştır. Ve de bunların dışında da gene deniz seferlerine başlanmıştır güçlü olduğumuzu göstermek adına. Tunus'un fethi de bunun en önemli kanıtlarından bir tanesidir. Yani eğer öyle bir donanma olmasaydı, tekrar güçlenmiş olmasaydı böyle bir şeyi başaramazdı. Ve netekim esas hani bir bozgun gibi görünmekle birlikte İnebahtı, sonucuna baktığımızda Kıbrıs geri alınabilmiş midir? Alınamamıştır.
Evet.
Yani asıl amaç Kıbrıs'ın geri alınmasıydı. Hı-hı. Böyle bir Haçlı donanmasının üstümüze gelmesindeki sebep, evet bizi bozguna uğratmışlardır ama Kıbrıs'ı geri alacak gücü de bulamamışlardır. Yani biz de orada tabii ki gene savaşılmıştır. Gene onları, evet, da biz de zarar vermişiz ama dediğim gibi gene de sonuçta bizim yenilgimizle sonuçlanmış, esir verilmiş. Hı-hı. İşte biraz önce bahsettiğimiz isminden Müezzinzade Ali Paşa ölmüştür mesela kılıç savaşında,
evet,
karşılıklı kılıç, evet, savaşında ölmüştür. Oğulları esir düşmüştür. Yani baktığımız zaman kayıplarımız büyük, iyi diyebileceğimiz paşalarımız orada maalesef ya ölmüştür ya esir düşmüştür. Bu anlamda önemli bir şey bizim açımızdan bozgun olarak. Fakat Kıbrıs'ın ele geçirilememesi açısından da gene bizim başarılı olduğumuz düşünülebilir,
evet,
bu anlamda.
Yine bu kadar kısa sürede toparlanmış
olması da,
da değil mi?
Tabii ki o anlamda da çok doğru bir şey yapılmıştır. Şimdi tabii hani Kanuni dönemi çok büyük bir atılımlar yapıldığı için Avrupa'da ve Doğu'da, yani bir anlamda baktığımızda Avrupa'nın korkmasına da hak vermek lazım. Çünkü o kadar başarıyla gidiyor ki, yani şöyle bir şey söyleyebiliriz belki, yani Türklerin yenildiğine inanamadım diyor mesela bir İtalyan paşası. Yani gerçekten yenilenler Türkler miydi? Çünkü o kadar yenilmezlikle gelmişler ki,
evet,
buna inanamamış mesela bu anlamda. Öyle bir algı vardı ve bunun bozulması, yani bir anlamda bir psikolojik olarak da baktığımızda
yıkıntı,
Türklerin yenilebilir, evet, olduğunu anlamak da, Türkler de insanmış diyor mesela, yani Türkler de yenilebilirmiş.
Evet.
Şimdi bunun böyle düşünülebilmiş olması, bir algı değişikliğine yol açması açısından da yine Bahtı Avrupa'da bir algı değişikliğine yol açıyor.
Dolayısıyla
demek ki onlar da yenilebilirmiş.
Evet.
Ve biraz bundan sonrasında
yenilenen,
evet,
ilk savaş olarak tarihe,
evet, evet,
geçmiş.
Bundan
Osmanlı
sonrasına baktığımızda o hani yenilgilerin artması belki de biraz da bu algının değişmesiyle de alakalı olduğu düşünebilir. Yani onlar da yenilebilirmiş, o kadar güçlü değilmiş algısının bir kere oluşmuş olması bir güç veriyor tabii,
evet,
ki.
Evet, yenilebilir belki ama çok kısa zamanda da toparlar.
Tabii tabii,
diyelim,
toparlar, evet, kesinlikle.
Çok, evet.
Bir taraftan da şöyle bağlamak istiyorum. Yani bir anlamda baktığımızda denizlerin ne kadar önemli olduğunu, deniz savaşlarının, donanmanın, hı-hı, ne kadar güçlü olduğunu, eğer bakın coğrafi keşifler ve bütün o Amerika'nın keşfi ve Avrupa'nın güçlenmesi biraz da o donanmanın güçlü olmasıyla alakalı. Biz bunu devam ettirebilseydik belki de çok farklı bir Osmanlı olacaktı. Yani,
evet,
biz o donanma gücünü ve açık denizlerdeki bu gücümüzü daha uzaklara taşımayı başarabilseydik çok daha farklı bir Osmanlı olabilirdi.
Olabilirdi diyorsunuz. Ve çok evet. teşekkür ediyoruz biz de bugün için size. Sağ olun,
ben
var
olun.
Yine birlikte olacağız haftaya.
Teşekkürler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve bir teşekkür de her zaman olduğu gibi siz sevgili dinleyicilerimize. Bugün de bu hafta da bizlerle birlikte olduğunuz için sağ olun, var olun. Pazartesi günü yine birlikte olmak dileğiyle. İyi hafta sonları. Hayatın sesleri.